Sayın Yavuz Oğan, bu haftaki Türkiye değerlendirmemizde öncelikle olağanüstü hal yasasına doğru uzanalım. Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan toplantıda olağanüstü hal yasasının uzatılması yönünde hükümete bir tavsiyede bulunmak üzere karar alındığı bildiriliyor Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında. Bunu değerlendirelim.
15 Temmuz sonrasında hükümet olağanüstü hali gündeme getirdiğinde aslında muhalefet partileri de bir bütün olarak zımmen de olsa CHP mecliste yapılan oylamada karşı oy kullandı ama zımmen de olsa bir destek vermişlerdi. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya Türkiye ve bu tehditle mücadele edebilmek için olağanüstü şartların geçerli olduğunu partilerde kabul etmişlerdi. Ama o dönemde hükümet sözcüsü tam da bu yasa meclisten geçerken yaptığı açıklamada biz kendimizi teyakkuz halinde tutmak için böyle bir düzenleme yapıyoruz. 3 ay için böyle bir yasa çıkartıyoruz. Ancak 3 aydan daha önce de olağanüstü halden olağan hale Türkiye geçebilir açıklaması vardı. Biz mümkün olduğu kadar erken Türkiye'yi olağanlaştırmak için elimizden geleni yapacağız demişti. Ancak olağanüstü hal sürecinin bitmesine az zaman kala hem Cumhurbaşkanı'ndan hem Başbakan'dan, hükümet sözcülerinden hem de AK Parti'yi destekleyenlerden açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Olağanüstü halin uzatılması yönünde ve Fransa örneği verildi. Bununla birlikte tabii Fransa'daki örnekle Türkiye'deki örnekler karşılaştırıldı. Olağanüstü hal döneminde Fransa'daki kontrol mekanizmalarıyla onların güçleriyle Türkiye'deki yetersizlikler karşı karşıya getirildi ve Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü hal konusunda muhalefetini sertleştirdi. Olağanüstü halin devam etmemesi gerektiğini söyledi. Ancak buna rağmen Milli Güvenlik Kurulu'ndaki MGK'nın yapısında hatırlatmakta fayda var. Orada Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor ve sivillerin sayısı askerlerden fazla. MGK'dan da bir tavsiye kararı çıktı. Hükümet tabii muhalefetten gelecek tepkiyi biraz yumuşatabilmek için olağanüstü hali uzatırken MGK'nın da tavsiyesini almak istemiş olmalı ki yapılan son MGK'da böyle bir tavsiye kararı da çıktı. Artık olağanüstü halin şimdilik 3 ay diye bir beklenti genel olarak hakim. 3 ay daha uzatılacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de olağanüstü hal yöntemiyle bir yönetim biçimi 3 ay daha devam edecek ama muhalefetin parlamentoda darbe girişimine bütün partilerin karşı çıktığını hatırlatarak bu düzenlemeye ciddi eleştirileri var. Eğer bir yasa çıkacaksa, eğer bir karar alınacaksa Türkiye'de olağanüstü hale gerek yok. Zaten soruşturmalar belli bir noktaya geldi. Artık bu işe parlamento el koymalı diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var ama öyle görünüyor ki bu muhalefet çok fazla sonucu değiştirmeyecek ve hükümet 3 ay daha olağanüstü hali uzatacak.
Olağanüstü hal yasasının uzatılma tavsiyesinden sonra Adalet Bakanı'nın açıklamasına ve bu bağlamda da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına değinelim. Adalet Bakanı Bozdağ dedi ki 32 bin şu anda tutuklu var. 70 bin kişi gözaltına alınmıştı. 32 bini tutuklandı ve bunlar daha da artabilir şeklinde bir açıklaması oldu ve biz de bunu haber bülteninde verdik. Bu konuya açıklık getirmek gerekirse neler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii rakamlar gerçekten çok büyük. 15 Temmuz'dan itibaren başlatılan soruşturmalarda açığa alınanlar var, işlerini kaybedenler var. Haklarında adli soruşturma, idari soruşturma başlatılanlar var, bir de tutuklananlar var. Bir de bu tutuklananların haklarında adli soruşturma başlatılanların yargılama süreci olacak. İşte bu süreç hayli sert geçtiği eleştirisi var bu sürecin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. 32 bin tutukludan bahsediyoruz. Az sayı değil, 32 bin tutuklu. Kemal Kılıçdaroğlu 32 bin kişinin tutuklandığı, yaklaşık 100 bin kişinin görevinden alındığı bu süreçte birçok mağduriyetin de doğduğu iddiasında. Şöyle söylüyor, diyor ki darbeyi yapanlar belli, eline silah alanlar belli. Onun dışında sen belli bazı kriterler oluşturarak kafanda hukuki olmayan kriterler, olağanüstü hal yasasından da faydalanarak insanları mağdur ediyorsun. İşte bu açıklamalar sıklaşmaya başladı muhalefet partisinden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve karşı karşıya gelmeye başladıklarını söyleyebiliriz. AK Parti ile. AK Parti'den gelen bu açıklamalara tepki ise FETÖ soruşturmalarını etkiliyor Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'ye destek niteliğinde açıklamalar bunlar ve CHP FETÖ ayarlarına geri döndü biçiminde değerlendirmeler yapıyor. Yani üslup sertleşiyor, onu söyleyebiliriz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kim ne derse desin ben mağdurların haklarını korumaya devam edeceğim diyerek son açıklamasında aslında bayrağı bir seviye daha yukarı taşımış oldu, muhalefet bayrağını. Bu da tabii yeni kapı ruhu devam ediyor mu etmiyor mu tartışmasını beraberinde getirdi. AK Parti'ye göre yeni kapı ruhunu ortadan kaldıran açıklamalar bunlar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar. Karşıdan gelen tepki ise, bu açıklamalara gelen tepki ise yeni kapı ruhundan AK Parti'nin anladığıyla bizim anladığımız arasında fark var. Biz yeni kapı ruhunda AK Parti'nin yapacağı her şeye evet diyeceğimizi söylemedik. Demokrasiden ve demokrasinin genişletilmesinden bahsettik. Darbe sonrasında başka bir darbenin gelme ihtimaline karşı da uyarılarda bulunduk ve bugün yaşadığımız ortam darbe sonrası özgürlük alanlarının daraltılması, insanların haksızlığa uğradığı bir ortamdır diyor Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ve genel başkanı doğrudan. Yani Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında biraz yumuşayan siyasetlerinin farklı bir noktaya doğru ilerlediğini, gerilimin arttığını söyleyebiliriz. Bir not daha iletelim. 32 bin kişi tutuklandı dedik. 70 bin civarında adli bir soruşturmadan bahsettik. Tabii bu yargılamalar nasıl yapılacak sorusunu da beraberinde geçiriyor. Çok sayıda insan bir arada yargılanacaklar. Adalet Bakanı buna ilişkin de açıklama yaptı. İstanbul'da yargılama için yeni bir binaya gerek yok. Silivri'de zaten bir bina var. Dedi ki hatırlayacaksınız Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında o salon yaptırılmıştı Silivri'ye. Ancak Ankara'da yeterli bina yok. Bunun için de inşaat çalışmaları devam ediyor dedi. Yani bir taraftan soruşturmalar devam ediyor. Bir taraftan çok ciddi ve kalabalık grupların yargılanacağı süreçte o yargılamaların nerede yapılacağına ilişkin soru işaretleri varken Adalet Bakanlığı da bunun altyapısının hazırlandığı bilgisini verdi.
Türkiye'nin siyasi atmosferinde bir diğer muhalefet partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrına, tutumuna da değinebilirsiniz belki. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Evet, CHP gibi davranmıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Hükümetin aldığı inisiyatiflere genelde destek veren bir tavrının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz MHP'nin. Özellikle olağanüstü hal konusunda yapılan soruşturmalar konusunda onlar da mağduriyetlere dikkat çekiyorlar ama CHP kadar seslerini yükseltmiyorlar. Biraz daha AK Parti'nin yanında duruyorlar. Zaten AK Parti'de yaptığı açıklamalarda MHP'nin politik duruşundan ve tavrından memnun olduğunu gizlemiyor.
Bu arada meclis de açılıyor. Önümüzdeki günlerde yeniden mecliste tartışmaları dinleyeceğiz.
O da başka bir tartışma konusuydu. 15 Temmuz gecesi, darbe gecesi milletvekilleri uçakların bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmışlardı. Hemen sonrasında meclis kapatıldı. Muhalefet buna da tepki gösterdi. Çünkü 15 Temmuz gecesi darbeye karşı bir arada görev yapan milletvekilleri neden böyle kritik bir süreçte meclis kapalıyken kendi memleketlerine gittiler ve görev yapamaz hale getirildiler diye. 15 Temmuz'dan sonra hemen kapatılan meclis yasa gereği cumartesi günü açılacak. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Belki orada da bir not iletmekte fayda var. CHP Erdoğan'ın konuşmaları sırasında bir takım protestolara imza atıyordu. Geçmiş dönemlerde olduğu böyle bir tablo. Bu açılış töreninde Cumhurbaşkanı'na saygıda kusur etmeyeceklerini de açıkladılar.
Yüzümüzü Amerika'ya doğru döndürelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Sarraf davası sürüyor. Davanın ön aşamaları, daha doğrusu hazırlık safhası sürüyor. Ve bu arada bir takım gelişmeler yaşandı. Avukatların çalışmalarına yol veren bazı söylemleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve çevresindekilerin.
Orada da Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Rıza Sarraf Amerika'ya gidip tutuklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir süre o soru sorulamadı Cumhurbaşkanı'na. Beştepe o sorunun sorulmasını pek istemedi. Hatta bu haber de oldu. Sonrasında sorulduğunda, bir süre sonra sorulduğunda Türkiye'yi ilgilendiren bir durum söz konusu değil demişti Cumhurbaşkanı. Ama bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temaslarını gerçekleştirdikten sonra Türkiye'ye dönerken soru sorulmadığı halde Rıza Sarraf'la ilgili konuyu kendisi gündeme getirdi gazetecilerle sohbet ederken ve şöyle söyledi: Rıza Sarraf bir Türk vatandaşı, haksızlığa uğrayan her Türk vatandaşıyla ilgilenmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bununla ilgili 17-25 Aralık süreçleriyle ilgili incelemeler yaptı. Bir suçu yoktur ve suçsuz bir insan Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması da bizim ilgi alanımıza girer. Bunu da Başkan Yardımcısı Biden'la yaptığım görüşmede gündeme getirdim dedi. Yani en üst düzeyde yapılan Amerika ile görüşmelerde bu gündeme gelmiş. Getirirken de kendisinin hedef alındığını söylediğini anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü kendi adının ve eşinin adının bir vakıfa yardım çerçevesinde iddianamede iddiaların içinde yer almasından da kızgın olduğunu anlıyoruz. Bu Amerikan yasalarına da aykırı dedi. Üstelik davayı açan savcı ve yargılamayı yapacak olan hakimle ilgili de çarpıcı açıklamaları vardı. Onları da cemaat Türkiye'ye getirdi, yedirdi, içirdi. Şimdi o savcı ve o hakimle bu davalar yürüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun üzerine gözler savcıya ve hakime çevrildi. Aslında bilgi vardı bu çerçevede. Hakimin daha önce Türkiye'de bir konferansa cemaate yakın bir kurum tarafından davet edildiği ve ağırlandığına ilişkin, hatta Rıza Zarraf'ın avukatı davalar başlarken hakim bunu açıkladığında ben Türkiye'ye şu kurumla beraber gittim ve orada şöyle şöyle kaldım dedikten sonra avukat bunu açıkladığınız için teşekkür ederiz, bu bizim için sorun yaratmaz biçiminde bir beyanı da vardı ve bu da tutanaklara geçmişti. Savcının Türkiye'ye geldiğine ilişkin bilgi ilk kez Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi. Amerika'dan yapılan açıklamada savcının sözcüsü Türkiye'ye hiçbir şekilde daha önce hayatında gitmediğini, görmediğini Türkiye'yi söyledi. Yani hakimle ilgili tespit doğrulandı ancak savcıyla ilgili tespit yalanlandı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Sonra Adalet Bakanı'ndan anlıyoruz ki Adalet Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer girişimlerde bulunmuş ve Rıza Zarrab'la ilgili yapılanın aslında 17-25 Aralık'taki operasyonun devamı niteliğinde olduğuna ilişkin Türkiye'nin resmi görüşünü muhataplarına iletmiş. Yani Ankara diyor ki cemaat 17-25 Aralık'ta Türkiye'de bir darbe yapmak istedi. Hukuki bir darbeydi, başarılı olamadı. Böyle hükümet düşürmek istedi, başarılı olamadı. Bunun devamını Amerika Birleşik Devletleri'nde getirmek istiyor Rıza Zarrab üzerinden. Bu ne kadar etkiler süreci? Uzmanlar ve gözlemcilerin söyledikleri Amerikan siyasetinin hukuk üzerinde çok fazla bir etkisi olmayacak ve bu dava sürecini etkileyecek girişimlerde bulunması beklenmiyor Amerikalı yetkililerden. Ama dava da bir türlü başlayamıyor çünkü avukatların itirazları var. Belli konularda o itirazlarla beraber sürecin uzadığına tanıklık ediyoruz. Son olarak da Cumhurbaşkanı'nın sözleri delil olarak dosyaya girsin diye savunma avukatları tarafından mahkemeye iletilmiş durumda. Ocağın ortasına doğru ya da aralığın sonuna doğru duruşmalı davaların başlaması muhtemel ve Rıza Zarraf'ın Amerika'da yargılanması muhtemel. Tabii o yargılamada ortaya çıkacak belgeler, bilgiler ya da ifadeler Türkiye'de iç siyasette yakından ilgilendirecek, tartışmaları burada da alevlendirecek.
Türkiye'deki iç siyaset deyince, iç siyasette belki de son 24 saat içinde ya da 48 saat içinde adeta bir çalkantı yaşanıyor. Bu da sanal alemde korsanlık yapan ya da saldırıda bulunan bir kuruluş tarafından mı yapıldı yoksa başka kaynaklardan mı geldi, yayınlandı, kimsenin tam olarak bilmediği bir durum. Enerji Bakanı Berat Albayrak'a yönelik, e-maillerine yönelik ve aynı zamanda da Aydın Doğan'ın damadının e-maillerine yönelik bir haber yayınlanıyor şu anda medyada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Belki kısaca özetlemek lazım. REDEK diye bir gruptan bahsediyoruz. REDEK gözaltına alınan veya görevlerinden uzaklaştırılan bir kısım insanlarla ilgili kararların geri alınmaması halinde Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ekledikleri e-maillerini yayınlayacağını açıkladı. Zaten kıyamette burada yavaş yavaş kopmaya başladı. Bir hafta öncesinden başladı. Bir haftadır küçük küçük bir takım belgeler yayınlandı. Sosyal medya üzerinden REDEK'e yönelik polis operasyonlar yaptı. O belgeleri yayınlayan sosyal medya hesapları kapatıldı. Ama son olarak Dicle Haber Ajansı üzerinden Berat Albayrak'ın Türkiye'nin en büyük medya grubu, Doğan grubu ki sahibi olduğu kuruluşlar CNN, Kanal D, Hürriyet ve Posta, Doğan grubu koordinatörü Mehmet Ali Yalçındağ ile haberleşmesini bir bütün olarak Dicle Haber Ajansı haber haline getirdi. Biz oradan anlıyoruz ki Doğan grubu özellikle 1 Kasım seçimleri sonrasında Mehmet Ali Yalçın'da bütün kurumlarında koordinasyonla görevlendirdikten sonra hükümetle bir yakın ilişki içine girmek istemiş iddia edilen mailler eğer gerçekse, o ilişki çerçevesinde kullanılan cümleler, yapılan mesajlaşmalar Türkiye'de medya ile siyaset arasındaki ilişkiyi de yeniden gündeme getirdi ve gerçekten çok ciddi tepki de topladı. Yani yapılan haberlerin aslında önceden siyasi bir takım güçlerle konuşulduğu, hatta yapılan haberlerin, hali hazırdaki gazetecilerin yaptıkları haberlerin siyasi bir takım erklere şikayet edildiği, jurnallendiği, aile içindeki bir takım tartışmaların Cumhurbaşkanlığına kadar taşındığına ilişkin iddialar var, bilgiler var o maillerde. Bu konuda Mehmet Ali Yalçındağ'ın sadece bir açıklaması oldu. Berat Albayrak açıklama yapmadı. Yalçındağ çok uzun yıllardır günlük tuttuğunu ve kendi bilgisayarına sızılarak o günlüklerin ele geçirildiğini ve deforme edilerek yayınlandığını söyledi. Ancak bu iddialar ortada, mailler, belgeler ortada, Mehmet Ali Yalçındağ'ın açıklaması ortada. Bu nedenle tartışmaları çok da hafifletmedi ama bu tartışmalar bütün Türkiye'de son derece hararetli yapıldı mı derseniz, böyle bir şey de yapılmadı. Çünkü Türkiye'de birçok basın yayın kuruluşu bu haberleri görmezden geldi. Görenlerle ilgili de zaten erişim engeli gibi bir takım yöntemler uygulandı.
Bir de Türkiye'nin sınırlarının dışına doğru çıkalım. Suriye, ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor, ve hatta Irak. Suriye'deki Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu sürmekte. Irak'a yönelik de Türkiye açısından Irak çok önemli tabii. Hem Suriye hem Irak. Her iki yerde de, her iki ülkede de IŞİD'e karşı mücadele sürüyor uluslararası koalisyon tarafından. Ne durumda Suriye ve Irak şu anda Türkiye için?
Bir taraftan Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Türkiye oradaki hedefini açıkladı. Elbap, yani Rakka'ya giden yoldaki en önemli IŞİD'in merkezlerinden birisi. Buraya yönelik operasyonların devam ettiğini anlıyoruz ama çok da kolay devam etmiyor. Bir takım köyler Özgür Suriye güçleri tarafından alınıyor. Sonra IŞİD onları geri alıyor. Sonra ÖSO tekrar saldırıya geçiyor, köyleri geri alıyor gibi. Biraz Elbap operasyonunun Cerablus kadar hızlı devam etmediği konusundaki tespiti aktarmak isterim öncelikle. Sonrasında tabii Suriye'de kimin eli kimin cebinde tam olarak belli değil. Kimin hangi hamleyi yapacağı ve o herkesin savaş halinde olduğu arazide nasıl bir sonuç çıkacağı da tam belli değil. Bu çerçevede baktığınızda Halep önemli merkezlerden birisi. Rejimin ve rejimi destekleyen Rusya'nın Halep konusunda ısrarlı oldukları ve aynı zamanda acımasız olduklarını görüyoruz. Son günlerde o bölgeye yönelik Halep'i tümüyle muhaliflerden temizlemek için operasyonların hızlandığı bilgileri geliyor. Hatta son olarak iki hastanenin vurulduğu bilgisi de geldi. Son bir haftada 400 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 400 sivilin hayatını kaybettiği bilgileri de var. Yani şu anda rejimin motivasyonunun daha çok Halep üzerinde olduğunu anlıyoruz. Fırat Kalkanı operasyonuna çok ses çıkartmayan Rusya'nın da rejimi desteklediğini düşünürsek, Türkiye'de Halep konusundaki bu operasyonlara eskiden olduğu gibi sesini çok fazla yükseltmiyor. Bu notu da düşelim. Diğer tarafta PYD'nin Manbij'den ayrılması konusu var. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile biz pazarlığımızı yaptık. Orada PYD'nin güçleri kalmayacak diyordu. Son yapılan açıklamalarda 200-250 kadar PYD ve onun silahlı gücü YPG'nin grubun 200-250 kadar silahlı grubun orada bulunduğu iddiasını Dışişleri Bakanı dile getirdi. Yani bir tarafta Türkiye'nin PYD ile ve YPG ile ilgili mücadelesi, bir tarafta IŞİD'i Elbap'tan atıp sınırı 40-45 kilometre kadar derinliğe götürüp bir temizlik harekatını gerçekleştirip tehlikeden arındırma gayreti var. Bir taraftan da Rakka ve Musul, yani o büyük operasyonlar nasıl yapılacak tartışmaları var. Türkiye Rakka'da PYD'nin ve YPG'nin olmasını istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber biz bu işi yapabiliriz diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri kara gücü olarak orada bulunmak istemiyor. Ve sanki son yapılan açıklamalara da bakarsak, silah yardımları konusundaki açıklamalara da bakarsak, PYD ile bu operasyonu gerçekleştirme kararında ısrarlı gibi görünüyor. Ama Türkiye sadece Rakka ile ilgili konuşmuyor ve açıklama yapmıyor. Aynı zamanda Musul var. Musul'da da bir takım şartlar öne sürüyor. Orada da Kürtler Musul'a girmemeli. Şii milisler Musul'a girmemeli. Sunni bir bölge. can kaybını arttırabilir. Bu nedenle Iraklı Sunnilerin içerideki temizlik harekatını gerçekleştirmesi gerekli. Gerekirse biz de destek vereceğiz diyor Musul'a. Ama buna da Irak'tan tepki var. Türkiye'nin hiçbir şekilde Musul operasyonu içinde olmasını istemiyoruz diyor Irak merkezi hükümeti. Yani yine çok fazla bilinmezin olduğu ve tehlikeli bir arazide büyük bir bilek güreşinin devam ettiğini söyleyebiliriz. İnsanlar ölürken elbette.
Evet, Suriye ve Irak dediğiniz gibi çok sayıda bilinmezin bir arada bulunduğu bir ortam. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.